İz düşüm.
İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Hep yaptığımız gibi önce telefon numaralarımız, sorularınız ve yorumlarınız için 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trtizdusum@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, bugün İz Düşüm'de ilk olarak Doçent Doktor Sayın Adil Oran'la girişimcilik konusunu konuşacağız. ODTÜ GİMER Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Adil Oran hocamız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Arif Aktürk'le enerji uzmanı devam edecek İz Düşüm. Petrol fiyatlarını konuşacağız. Biliyorsunuz daha önceki senelerde yaptığımız programlarda petrol fiyatlarının aşırı yüksekliğinden bahsetmiştik. Şimdi de aşırı düşük durumunun nedenlerini soracağız enerji uzmanı Sayın Arif Aktürk'e. Ancak bir de kısa mesaj numaramız var, onu da anımsatayım sizlere ve ardından söyleşimize başlayalım. 535-472-60-11. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız İz Düşüm programında. ...2003 yılında kurmuşsunuz hocam ODTÜ Girişimcilik Merkezi'ni. Neden böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündünüz?
Yani girişimcilik ilginç bir konu. Eskiden üniversitelerin çok ilgisini çeken bir alan değildi. Hatta genellikle işletme bölümlerinin de çok ilgisini çekmezdi. Niye? Çünkü üniversiteler ve işletme bölümleri daha ziyade büyük kurumlarla daha çok ilgilenir. Onların sorunlarını çözmeye çalışır ve o yönde araştırmalar yapar. Ancak zaman içerisinde girişimciliğin önemi biraz daha fark edilmeye başlandı. Ve günümüzde bir bakınacak olursanız açılan araştırmalara ve projelere, girişimcilik Avrupa Birliği olsun, işte Dünya Bankası olsun, tüm projelerde girişimcilik bir şekilde öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun önemli sebebi ise bir, istihdam yaratmada büyük şirketlerden daha büyük bir etkisi oluyor. İki, ekonomik katkıya sağladığı değer daha yüksek ölçüde olabiliyor ve daha büyük bir fark yaratabiliyor.
Hocam çok sorum var ama sizin söylediğiniz birden merakımı celbetti eski tabirle. Büyük yatırımcıların ekonomiye katkılarından daha fazla etkisi oluyor girişimciliğin dediniz, ilginç.
Bir Amerika'da Kaufman Enstitüsü vardır. Bu girişimcilik konusunda ciddi araştırmalar yapar ve etkinlikler düzenler. Onların bir araştırmasının sonucunda şuna bakmışlar. 1980'den 2005 aralığını kapsıyor yanılmıyorsam. Büyük şirketlerin, olgun şirketlerin yaratmış olduğu yeni net işlere bakmışlar. Ve Amerika, yani 250-300 milyonluk bir ülke, 25 senede kaç yeni iş yaratmış olabilir büyük şirketler? Çok ilginç sonuçlar elde etmişler. Yani net iş deyince şimdi sürekli yeni eleman işe alıyorlar ama bir taraftan da emekli olanlar, bir taraftan işten çıkarılanlar da var. Dolayısıyla bunların netine bakıyorlar ve ilginç sonuç, sıfır iş yaratılmış net olarak büyük şirketler tarafından. Amerika'da hiç yeni iş yaratılmamış mı demek bu? Yok, o da doğru değil tabii. Çok iş yaratılıyor. Ama yaratılan işler genellikle yeni kurulmuş, ardından hızla büyüyen şirketler tarafından ortaya konmuş. Dolayısıyla büyük şirketler, çünkü bir süre sonra ne yapmaya başlıyorlar? Ben bu işi nasıl daha etkin bir şekilde yapabilirim? Etkinlik de ne demek? Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim, daha fazla satış. Dolayısıyla zaman zaman bu elemanlarını işten çıkarmak, işte daha az miktarda malzeme kullanmak gibi ilerlemeler etkinlik oluyor. Girişimcilik dolayısıyla önümüzdeki sürede çok önemli olacak bu iş yaratımında.
Ar-Ge diye son zamanlarda çok önem kazanan kavramın araştırma geliştirme bir parçası olarak düşünülebilir mi, yoksa yalnızca kendi başına bir alan mı hocam bu? Bağlantılı mı ikisi birbiriyle?
Yani girişimciliği biraz birkaç şekilde ele almak gerekir. Yani Ar-Ge genellikle büyük şirketler tarafından yapılan bir şey olarak düşünülür. Belli çeşit araştırma geliştirme gerçekten büyük şirketlerde çok iyi yapılıyor. Hatta bu konuda Harvard Business School'da öğretim üyesi olan Clayton Christensen vardır. Onun bu inovasyon gurusu sayılır dünyada. Ve inovasyonu iki ana gruba ayırıyor.
Geliştirme şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz sanki,
yenilikçilik,
değil mi?
Yenilikçilik evet. Olarak veyahut da doğrudan inovasyon kelimesine de bayağı yerleşmeye başladı. Burada bir kısmı sürdüren inovasyon. Büyük şirketlerin çok gayet başarılı yaptığı bir inovasyon çeşidi. Nedir bu? Mesela elinde bir ürün var. Onu satmayı devam edebilmek için bazı ilerlemeler yapıyor. Nedir? Bir mesela masaüstü bilgisayarını biraz daha kuvvetli hale getirmek veyahut da bir taşınabilir bilgisayarın ekranı biraz daha inceltmek, biraz daha büyük yapmak, pilini biraz daha uzun süre dayanır yapmak, işletim gücünü arttırmak. Bu tür inovasyonlarda, bu tür yenilikçiliklerde büyük şirketler çok başarılıdır. Nereye gitmesi gerektiğini görür, bellidir ve onu sistematik bir şekilde parçalara bölerek şirket içerisinde farklı yerlere görevler vererek başarıyla yapar. Ama bir de disruptive innovation dediğimiz, yıkıcı inovasyon dediğimiz başka bir inovasyon çeşidinde ise büyük şirketlerin başarılı olamadığını öne sürüyor bu akademisyen. Ve bu yıkıcı yenilikçilik, yani belli pazarları ilk önce önemli bir pazar olmadığı düşünülen bir ürün ile rakip olarak karşıya çıkıyor. Ardından o ürün teknolojiyle öyle bir şekilde ilerleyip gelişiyor ki ana pazardaki düzeni yıkıyor, sarsıyor. Bu tür yenilikçilikte büyük şirketler genellikle başarılı olamıyor. Ve küçük şirketler az insan sayısıyla ve ucuz maliyet yapısıyla çok daha yeni alanlara girip bu tür yenilikleri yapmakta başarılı olduğu gözlenmiş. Dolayısıyla farklı bir tür Ar-Ge, yeni alan yaratan Ar-Ge'de küçük şirketler ve girişimcilik çok önemli oluyor.
Hocam biraz daha açmak gerekirse konuyu, örneğin insan çıktı dedi ki şurada şöyle bir eksiklik var, bu sokakta büfe yok, ben buraya bir tane büfe kuracağım. Bu girişimcilik midir?
Hangi tanımı kullandığınıza bağlı olarak.
Hangi tanımı kullanacağız hocam?
Şimdi
evet.
Bir tane girişimcilik tanımında yeni şirket kuran herkes girişimcidir. O zaman evet, o tanıma göre gayet uygun. Girişimciliği ama iki gruba ayıracak olursak, bir tanesine daha belki KOBİ girişimciliği diyebiliriz. Veyahut da küçük ölçekli girişimcilik. Bunlar yeni oldukları için küçük değillerdir sadece. Onların pazarları ve büyüyebilecekleri kapasiteleri sınırlıdır. İşte aynı sokaktaki dördüncü pideciyi açmak, aynı sokaktaki beşinci eczaneyi açmak mesela bu tür bir şey olur. Veyahut da emekli olduktan sonra gidip Bodrum'da bir kafe açmak, üç masalı. Bir hayal, yani adamın yapmak istediği ve yaşamak istediği ortama göre belirli bir şeydir. Önemli bir girişimcilik çeşididir ama esas bizi ilgilendiren girişimcilik çeşidi bu değil. Diğer bir girişimcilik çeşidi ise inovasyona dayalı girişimcilik. Veya buna bazen yüksek büyüme potansiyelli girişimcilik de diyoruz. Bu tür girişimcilik üniversitelerin ilgi alanına çok daha fazla giriyor mesela. Ve esas iş yaratan girişimcilik çeşidi ve ekonomik katma değer yaratan girişimcilik çeşidi de bu oluyor. Bazen teknolojiye dayalı üründe bir yenilikçilik, bir inovasyon olabildiği gibi bazen ise iş modelinin başka taraflarında yapılan inovasyonlarla da başarıya ulaşılabiliyor.
Hocam, bu söylediğiniz ikinci tanım anlamında Türkiye'yi bu bağlamda değerlendirdiğinizde, insanlar üniversiteyi ya da okulu bitirdiği zaman devletin belli bir kesimine, şuraya buraya gireyim, maaşlı olarak çalışayım önceliği var. Şimdi bu ikinci söylediğiniz tanımda bizim ülkemizin durumu nedir? Biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Öyle anlaşılıyor.
Yani Türkiye'de girişimcilik kolay bir şey değildir ve çok saygı duyulan bir şey de değil bir sürü yerlerde. Bizde mesela zorunluluktan dolayı yapılan girişimcilik çok vardır. Yeni yeni işte çeşitli devlet destekleriyle özellikle bu inovasyona dayalı girişimcilikte bir atılım yaşanıyor gibi. Ama mesela kendi üniversitemi örnek vereyim. ODTÜ. ODTÜ'den mezun olmuş bir öğrenci girişimcilik yapmaya karar verdiğinde bunu ailesine anlattığı zaman genellikle rastladığı tepki, büyük şirketten işte iş teklifi alamadın mı? Veyahut da ya niye bunu yapıyorsun, sen akıllı çocuktun şeklinde tepkilerle karşı karşıya kalabiliyor. Çünkü belli bir riskten kaçınma davranışı, işte belirsizliğin de yoğun olduğu ortamda gayet mantıklı bir davranış şekline aykırı bir hareket olmuş oluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu öğrencilerde girişimciliğin aslında potansiyel bir gelecek vaat edebildiğini ve eğer bunu seçecek olursa burada başarı ihtimalini arttırmak için ne tür araçlar kullanabileceğini, ne tür ekipler oluşturmasının faydalı olacağını anlatmaya çalışıyoruz kendilerine.
Şu halde hocam, burada bir kültürel atmosferin, kültürel ortamın da etkili olduğu söylediklerinizden çıkıyor. Sizin bu merkezi kurmakta ki amacınız bunlardan biri miydi? Merkezinizde ne yapıyorsunuz?
Yani merkezin kurucusu değilim ben. İki seneden biraz fazladır müdürlüğünü yapıyorum. Dolayısıyla kuruluş aşamasında amaçlar tabii, yani ODTÜ'nün amaçlarından bir tanesi olan girişimcilik kültürünü ve ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak. Burada öğrencilerimizin veyahut da mezunlarımızın girişimcilik yapmasına yardımcı olmak olduğu gibi akademisyenlerin ürettiklerinin de değere dönüşebilmesini sağlamak vardır. Burada belki yani üniversite öğretim üyesi girişimcilik ne kadar bağlaşıyor diye bir düşünmek gerekebilir ama şöyle biraz bilgi vereyim. Üniversiteler şu anda üçüncü nesil üniversitelere kadar varan bir alanda yer alıyor. Birinci nesil üniversiteler bayağı geçmişe gidiyor. Yani 12. yüzyılda ilk kurulan üniversiteler birinci nesil üniversitelerdi.
Örneğin Nizamiye medreseleri hocam.
Medreselerde olduğu gibi genellikle daha Avrupa tarafına kurulanlar tabii ön plana çıkarılıyor.
Evet hocam.
Ve işte Bologna Üniversitesi mesela 1158'de yanılmıyorsam kurulmuş. Burada bu üniversitelerin amacı eğitim. Oldukça kısıtlı. Nedir? Çünkü orada zaten kaynak az. Dolayısıyla bilginin yayılmasını sağlamak, yardımcı olmak bunların görevi. Ve orada yani birçok üniversite öğretim üyesinin yaptığı da temel olarak aslında bir kitap var. O kitabı açıyor ve oradan okuyarak onu aktarıyor. Ve hatta eğer gerçekten iyi bilgisi varsa kitabı açıp okumaya ihtiyaç olmadan da bunu aktarabilir tabii. Ve uzun süre üniversiteler aslında bu temel model üzerine kuruluydu. Ardından ikinci nesil üniversiteler, bunlar 19. yüzyıl civarında oluşmaya başlıyor. İşte bunlara klasik örnek olarak verilen Humboldt Üniversitesi. Burada eğitime ek olarak bir de araştırma ayağı işin içine giriyor. Dolayısıyla sadece bilginin yayılmasını sağlamanın, bilginin yayılmasına ek olarak bir de bilgi üretimi ortaya çıkmış oluyor. Ve dolayısıyla akademisyenlere ikinci bir rol gelmiş oluyor. Uzun süre bu şekilde devam ediyor. Üçüncü nesil üniversiteler ise 20. yüzyıl, hatta 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkar. En klasik örnek olarak verilenler bir MIT ve Stanford Üniversitesi mesela. Bunlarda ise gene eğitim, araştırma bulunmakla birlikte üçüncü bir bu sefer görev ortaya çıkıyor. Bu sefer değer yaratma ve hatta yaratılan bilginin değere dönüşebilmesi, ekonomik gelişmeye katkıda bulunma görevi ortaya geliyor. Ne şekilde farklı mesela? İkisi de bilgi üretiyor, eğitim veriyor. Şu şekilde düşünebiliriz. İkinci nesil üniversitelerde bilgi yayma ve bilgi üretme görevi var. Orada yaptığınız bir araştırmayı tamamladıktan sonra, o basıldıktan sonra rafa koyduğunuz aslında işiniz bitebilir. Çünkü bilgiyi üretmişsinizdir. Ayrıca öğretirsiniz, görev aşağı yukarı sona erer. Üçüncü nesil üniversiteler ise o yaratılan bilginin rafa konup sadece bilim için bilim, o sanat için sanat.
Ya anladım hocam, ya, evet, evet.
Bilim sadece bilim için yapılsının dışında bilim bir ekonomik değere dönüşebilsin. Dolayısıyla hem yaratılan bilgiyi etkiliyor bu. İki, üretildikten sonra da bir ürüne dönüşebilmesi ve bir işte istihdam yaratması gibi ek katkılar sağlanmaya çalışılıyor. Tabii bu birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesile geçerken bir anda tamam artık bütün üniversiteler ikinci nesil, artık hepsi üçüncü nesil şeklinde olmuyor tabii. Tabii. Dünyada böyle değil. Hatta eşanlı olarak farklı seviyelerden üniversitelere ihtiyaç var. Günümüzde bile hala birinci nesil üniversitelere de ihtiyacımız var. Eğitim yapan, buna ek olarak araştırma yapan belli bir grup olması gerekiyor. Ve girişimci üniversitelerden de bir miktar ortaya çıkması anlamlı. Biraz Türkiye'ye gelecek olursak, bizdeki üniversitelerin ciddi bir kısmı aslında herhalde birinci nesil. Eğitim odaklıdır. Bir kısmı araştırma odaklı olan biraz daha olgunlaşmış üniversitelerimiz var. Gerçek anlamda üçüncü nesil üniversite olan tam olarak olmayabilir bile. Yani genellikle araştırmalarda veyahut da sıralamalarda en önde çıkan ODTÜ bile tamamen girişimci üniversite olmayabilir. Belki olmaması da gerekiyor. Çünkü bizim hala hem eğitimde hem araştırmada yapmamız, Türkiye'ye katkı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla sadece o tarafa odaklanmak değil, öteki görevleri de bırakmadan bunun sürdürülmesi gerekiyor. Ama bu tür bir gelişim olduğunu da görüp ona göre hareket edilmesi gerekiyor.
Çok güzel bir özet oldu hocam. Bir dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Hollanda'dan soruyor. Burada bizimle şakayla karışık alay ediyorlar. Güneşiniz, suyunuz, havanız, her şeyiniz var, her şeyiniz uygun. Ama bunlardan yararlanıp da girişimcilikle ilgili hiçbir şey yapılmıyor diye biliyorum. Ülke şartları girişimciliği etkiler mi, etkilemez mi demiş.
Çok ciddi oranda etkiler. Şimdi klasik girişimcilik, KOBİ girişimciliği demiştik. Bir de inovasyona dayalı girişimcilik dedik. Şimdi bunun başka bir tanımı var mesela. Eric Ries adında Lean Startup diye bir kitabın yazarı ve Türkçe'ye de tercüme edildi Yalın Yeni Girişimcilik ismiyle. Onun bir tanımı var girişimcilikle ilgili olan. Yüksek belirsizlik ortamında yeni bir ürün veya hizmet geliştirmeye çalışana girişimci denir diyor. Bu tanımı ben çok seviyorum ve üniversitenin ilgilenmesi gereken girişimciliği açısından da çok değerli bir tanım. Niye? Çünkü belli girişimcileri hariç tutuyor. İşte o üçüncü pideci, beşinci eczane tarzı girişimcilik mesela bunun tanımına uymuyor. Ama buna karşılık büyük bir şirkette yüksek belirsizlik ortamında gerçekten yeni bir ürün veya da hizmet geliştirmeye çalışan kişileri de tanımın içerisine dahil ediyor. Hatta bunlara isim bile verildi. İç girişimcilik diye, iç girişimci diye bir tanım yapıldı. Ve büyük şirketler buna ciddi miktarda önem veriyorlar. Çünkü daha evvelden bahsettiğim o yıkıcı yenilikçilik veyahut da şirketlerin kendisini yenilemeye, gerçek anlamda yenilemeye yardımcı olacak olan tipte insan bu iç girişimciler. Bunlar olmadığı takdirde en başarılı şirket bile belli bir süre sonra vasatlığa, hatta oradan da yavaş yavaş çökmeye doğru gidebilir. O yüzden bunları nasıl besleyebiliriz, bunların nasıl daha başarılı olmasını sağlayabiliriz, onun düşünülmesi gerekiyor. Büyük şirkette çünkü genellikle risk almak pek mantıklı bir şey değildir. Niye? Başarılı olduğunuz takdirde riskli bir projeyi üstünüze aldınız, başarılı oldunuz ve size bunun katkısı, faydası ne olur? Tebrik ederler, aferin evladım, devam et derler. Belki %10 zam verirler, belki bir maaş promosyon verirler. Ama başarısızlık olduğu durumu düşünün, simetrik değil olay. Tam tersine senin maaşını %10 azaltıyorum demiyor. Tam tersine işten kovulabilirsiniz. Ve dolayısıyla adaletsiz gözüküyor. Yani riskli bir şey yapacaksınız, başarısızlık ihtimali var her şeyi düzgün yapsanız bile. Mutlaka ama bu riski üstlendiğinizde eğer işten kovulmaysa sonuç, olası sonuç, o zaman insanlar pek bunu yapmak istemez. O yüzden belli tür başarısızlıkları yaşanabileceğini kabul etmek ve o şekilde bu kişilere yani elinden geleni yaptığı sürece eğer koşullardan dolayı başarısız olduysa onun cezalandırılması mesela önemli bir şey. Yaratılan değerden daha büyük belki bir pay vermek gene bu iç girişimcileri teşvik edebilecek bir şey.
Evet hocam.
Onları bulup besleyip gelişmelerine katkıda bulunmak gerekiyor. Ortamdan bahsetmiştiniz. Tam soruyu cevaplandıramadım galiba. Mesela girişimcilik bu yüksek belirsizlik ortamında yapıldığı için bir de siz başka belirsizlik ekleyecek olursanız bu girişimciliği öldürmek için çok uygun bir ortam oluyor. siz zaten zor bir şeyi, başarısız ihtimalinin yüksek olduğu bir şeyi yapmaya çalışırken, bir de siz bir anda enflasyonun çok artabileceği, döviz kurlarının çok artabileceği veyahut da şöyle düşünün, yeni bir ürün geliştirdiniz ve bu tamamen sosyal medyaya dayalı ve onun işlemesiyle ancak başarılı olabilecek bir şey. Türkiye'de bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra ertesi günü bir anda Twitter kapanıveriyor veyahut da sosyal medya yasaklanabiliyor. Böyle ortamlarda tabii girişimcilik yapmak çok zor.
Evet hocam, yani şu anlaşılıyor ki ülke şartları girişimciliği doğrudan etkiliyor. Son birkaç dakikamız kaldı ama şunu sormadan geçemeyeceğim. Dünyanın bu şöhretli girişimcilerinin ortak özellikleri var mı hocam? Şudur denilebilir mi?
Çeşitli araştırmalar yapılıyor. Yani bir defa kimileri şöyle başlıyor: girişimcilik öğretilemez. Doğru değil. Girişimcilik belli oranda öğretilebilir. Yani şöyle, hiç girişimci olmaya uygun olmayan kişiye tamam öğretmemeniz gerekir belki. Çünkü onun uzak durması gerekir. Ama öyle bir potansiyeli olan kişiye bu alanda daha başarılı olması veyahut da daha yüksek oranda başarı yakalayabilmesi için verebileceğiniz çok bilgi ve çok araç var. Dolayısıyla o kısmı kesinlikle öğretilebilir. Araçlar sağlanabilir. İki, risk toleransı. Bazen girişimciler çılgınlar olarak tanımlanır. Riske aşık olduğu için bu işi yapar diye tanımlanır. Hayır, o da yanlış. Tam tersine girişimciler riskten çok korkmaz ama riski iyi ölçüp onu nasıl azaltabileceğini iyi çözen kişilerdir. Ve eğer o riski üstlendiği takdirde potansiyel getirisi yüksek ise o riski üstlenir. Hocam burada riski aşık değil ama riski iyi yönetebilmek önemli.
Bireysel sezgi mi, öngörü mü işin içerisine giriyor?
Bir kısmı bireysel sezgi, o fırsatı görmek falan mesela çok önemli. Bir kısmı iyi insan ilişkileri ve yönetim bilgisi ama bir kısmı da iyi etrafta olanları iyi takip edebilmek, piyasanın ne yöne doğru gittiğini iyi öngörebilmek ve iyi ekip kurmak. Çünkü bir de girişimcilik gene başka bir şey. Yani girişimciler genellikle bu işi tamamen tek başına yapmaz. Birkaç tane belki tek başına yapan örnek çıkabilir ama en başarılı girişimler genellikle iyi ekipler tarafından yürütülür. Ha, bir tane kurucu olabilir ama o kurucuyla birlikte onun yeteneklerini tamamlayan ve başarıya götürecek ek özellikleri getiren ekip olması çok önemli.
Evet. Hocam daha çok soru var ama zamanımızı doldurduk. ODTÜ GİMER Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Adil Orhan hocamız girişimcilik konusuna henüz bir giriş yapmış sayalım hocam bunu. İleriki programlarda tekrar daha da açalım. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz size.
Teşekkür ederim. İyi günler.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz, iz düşüme. Enerji uzmanı Sayın Arif Aktürk bizlerle birlikte. Arif Bey hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
Enerji politikte bir senelik aranın ardından yine burada bu stüdyoda sizi görmek çok büyük bir keyif. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hemen başta sözünü alayım, bu yıl boyunca da birlikte olacağımız.
Seve yani zamanım uyduğu müddetçe her zaman desteğe hazırım.
Afrika yolları çok fazla olmadıkça diyorsunuz.
Bu sene olmayacak herhalde, o petrol de düştü.
Petrol fiyatlarının bu düşüşünü nasıl açıklamak lazım? Bu gerçekten evet haberlerde duyuyoruz ama insanlar çok da tartışmıyorlar. Oysa son derece önemli bir konu.
Şimdi 2014 ya da 2015'i anlatmadan önce biraz geriye gideyim ben.
Gidelim evet.
2008'e gidelim.
100 şimdi, evet.
Evet, o dönemde de hatırlarsanız bir anda 7 Temmuz'da 147 doları gördü ve aniden düştü. Şu seviyelerden çok daha aşağıya düşmüştü. Şimdi 7 Temmuz'a gelmeden önce hiç unutmuyorum daha 2008'in başı, 2007'nin sonu. Bizim dinleyicilerimiz de biliyordur. Uluslararası Enerji Ajansı vardır. Uluslararası Enerji Ajansı 70'li yıllarda OPEC karteline karşı petrolü olmayan ülkeler tarafından kurulmuş bir organizasyondur. Türkiye'de oranın üyesidir. Amaç özellikle 73 petrol krizinde, 79 petrol krizinde petrol olmayan ülkelerin ülkelere çözüm bulmak amaçlıydı. Şimdi bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın World Energy Outlook diye her sene bir yayını olur. Böyle kapsamlı kalın bir kitap. 2007 sonunda o dönemki teması Çin ve Hindistan, yani China India Insight diye bir tema belirlemişlerdi. Ve Türkiye'ye de lansmana geldiler. Ve o lansman sırasında o organizasyonun başında olan kişi hep şunu vurguladı. İşte Çin'in de Hindistan'ın inanılmaz bir petrol enerji talebi var. Petrol fiyatları işte 2008'in sonunda 150 doları geçecek. Sonra o toplantıdan sonra yemek yedik. O kişiye dedim ki ya dedim siz yani petrolün artmasını kaşıyorsunuz. Yani bunun spekülasyonunu yapıyorsunuz ve bunun arzdan taleplerin ilgisi yok. Bunu kabul etmedi. Yine o dönemde böyle gazetelerde özellikle yabancı gazetelerde Financial Times'ta değerlendirmeler çıkardı. Yine dinleyenler belki hatırlıyordur. İşte 2008'in sonunda 200 doları geçecek. Gazprom'un başındaki kişi 250 dolar diye atmıştı hatta. Bir gün yine Financial Times'ı okuyorum. Orada Goldman Sachs'ın o dönemde efsanevi bir analisti vardı. İsmini hiç unutmuyorum. Arjantin kökenli. Arjun Murthy diye. Bir açıklama yaptı. Dedi ki işte petrol fiyatları işte 200 doları geçecek. Bundan etkilenmemek için ben hibrit araba aldım. Artık Amerika'da New York'ta hibrit arabayla dolaşıyorum. Aradan böyle birkaç hafta geçti. Yine bu arada Şubat ayında 100 doları geçti petrol. Mayıs ayında yine bu beyefendi Arjun Murthy açıklama yaptı, mülakat yapmışlar. Diyor ki 4 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yıl dönümü. Herkes tatile gidiyor. Tatile gittiği için petrole olan talep artacak, 150 dolara geçecek. Ben düşündüm ne alaka yani. Şimdi 200 yıldır 4 Temmuz kutlanır Amerika Birleşik Devletleri'nde.
İlginç bir tahlil olmuş bu.
Ondan sonra ve üşenmedim, merak ettim. Ulaşabildiğim bütün 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri'nin talebini çıkardım. Ve o dönemde şöyle bir makale yazmıştım bir yerde. Siyah altının siyah kuğuya dönüşümü diye yazmıştım. Ve o makale daha bu petrol fiyatları düşmeden şeyi vurgulamıştım. Bunların hepsi spekülatif. Pozisyon bağlıyorlar. Ve petrol fiyatları düşecek. Nitekim ne oldu? 4 Temmuz'da 150 doları görmedi ama 7 Temmuz'da 147 doları gördü ve düştü. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi petrol fiyatları arz ve talebe göre belirlenmiyor. Normalde şimdi, liberal bir evet. Bitireyim. Liberal piyasalarda arz ve talep dengesi gözetilir. Günlük şu anda 92.3 milyon varil talep var. Fakat vadeli işlemler piyasalarında 3 katı 92 milyon varilin 3 katından fazla bir petrol ticareti olmayan petrolün olmayan parayla ticareti var. Yani sizle ben trade yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Atıyorum mesela Mayıs ayına ben kontrat bağlıyorum. Siz de o kontratı ekranda alıyorsunuz. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Siz parasını ödemiyorsunuz. Sadece güvence kısmını ödüyorsunuz. Ben de zaten Mayıs ayına kadar sadece petrolü, o varili teslim etmiyorum. Sonra ters işlemde bunu çözüyoruz. Şimdi piyasalar şu anda ayı piyasaları, yani düşmeyi oynayan, sadece petrol değil diğer emtialarda da bu söz konusu, düşüşü oynayan piyasalar. Ve bunun da arz talep dengesi olmadığı için nereye kadar gideceğini ancak petrol fiyatlarının yıkıcı seviyelere gelmesi gerekiyor ki bu sefer arzda bir sıkıntı yaşansın, ki şu anda yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Ondan sonra artma trendi görülür diye düşünüyorum.
Arif Bey, bu söylediğiniz her zaman, daha önceki programlarımızda da bunu vurguluyorsunuz ve her zaman da bana ilginç gelmiştir. Şimdi yine ilginç geliyor. Bir malın, yani iktisadın en temel birinci sınıfta okutulduğu şekliyle arz talep dengesi fiyatı belirlemiyorsa, burada fiyatı belirleyen ne?
Londra'da, New York'ta, trading desklerde oturan traderlar. Çünkü onlar gerçekten vadeli işlemlerin leverage, kaldıraç etkisi vardır. Götürür de şirketleri, çok ciddi de kazandırır. Çünkü koyduğunuz paranın miktarına göre kazancınız ya da kaybınız çok fazladır. Ve bunu gerçekten ciddi oynayamazsanız, bilimsel yollarla, finans mühendisliğiyle oynayamazsanız ve onun ötesinde manipülasyon, spekülasyon yapma yeteneğiniz yoksa kaybetmeye mahkumsunuz. Tabii bunu yapanlar sizin benim gibi vatandaşlar değil. Böyle büyük yatırım bankalarında, pension fundlarda, elinde devasa milyarlarca dolarlık fonları olan şirketlerde yapılıyor. Bu sadece petrolde değil, kahvede de var. Ne bileyim, herhangi bir değersiz madende de var, altında da var. Hatta faizde bile vadeli işlem piyasaları var. Forex'lerde var, hep var.
Rusya'nın yansıdığı doğruysa 110 dolar civarında beklentisi vardı. Ve biliyoruz ki Rusya'nın durumu şimdi sıkıntıya doğru gidiyor. Bunun siyasi sonuçları olur mu Arif Bey?
Şimdi sadece Rusya'nın değil, petrol üretici ülkelerin çoğunun sıkıntıya gidiyor. Venezuela'da çok ciddi sıkıntıda. Tabii Rusya özelinde soruyu sordunuz. Rusya ekonomisi yeniden 2015 bütçesini yeniden yapıyorlar. Ve Rusya devlet başkanı, bu basına da yansıdı. Yılbaşına doğru orada oligark dedikleri iş adamlarını topladı, 55 kişi Kremlin'de. Şimdiye kadar kazandığınızı, yurt dışına götürdüğünüz paraları getirin, bir bu bir acil durum çağrısı yaptı. Tabii Rus ekonomisine çok menfi yansıyor. Çünkü Rus ekonomisi ham madde ihracına dayanır, petrol ve gaz ihracatına dayanır ve 2015'te bayağı da can acıtacak. Ama şunu da söyleyeyim, geçen gün benim o bölgede uzun yıllardır, 25 yıldır müteahhitlik yapan bir arkadaşım var, üniversiteden arkadaşım. Daha geçen hafta görüştük, nasıl orada durum dedim.
Evet.
Vallahi dedi, Rus halkı halen lüks harcamayı bırakmadı. Halen mağazalar dolu, halen restoranlar dolu. Moskova'da halen trafik tıkanık dedi. Ve bu arada yine Rus gazetelerinde yayınlanan anketlerde Putin'e olan destek halen %90 mertebesindeymiş.
Az önce söylediğiniz Enestian, Yunanistan'da da böyle olmuştu diye katkıda bulunuyor. Onlar da vazgeçmemişlerdi bu lüks tüketimden. Sonuç...
Sonuç tabii şimdi halen Rus Merkez Bankası'nın 360 milyar dolarlık bir rezervi var. Ciddi bir rezerv.
Evet.
Bu sene bir takım yükümlülükleri var. O yükümlülükleri ödedikten sonra bile, yerine getirdikten sonra bile ciddi bir rezerv halen elinde kalıyor. Ama tabii Merkez Bankası'nın rasyolarını bozuyor bu. Burada tabii sadece petrole bakmamak gerekiyor. Çünkü petrol hep dolarla ters orantılı çalışır. Şu anda dolar da değer kazanıyor. Hele hele euroya karşı. Şimdi önümüzdeki dönemde banka raporlarında 1 euro 1.15 dolar edecek gibi bir hedefler ortaya konmaya başladı. Petrol ve gaz geliri dolarla olduğu için bir miktar göreceli de olsa bir karı var ama Rus ekonomisi zor bir dönemden geçeceği de bir gerçek realite.
Fiyatların düşmesi elbette bizim işimize gelecek diye ilk bakışta görünüyor ama Rusya ile olan ticaretimiz, oradan gelecek turistler, bizim onlara göndereceğimiz sebze meyve. Bu işten biz karlı mı çıkarız, zararlı mı çıkarız, durumumuz ne olur Arif Bey?
Şimdi bizim tabii ihracatımızı çok ciddi etkileyecek. Turizm gelirlerimizi, 20 milyar doların üzerinde bir turizm gelirimiz var. Rus turistler de bu pastada en önemli paya sahip. Yine Türkiye'nin ciddi oraya yaş sebze meyve ihracatı var. Bize bir miktar, epey bir miktar olumsuz yansır. Zaten Türkiye'nin ihracatının %85'i de ithalatla karşılanıyor. Yani biz çok fazla katma değer de yaratamıyoruz aslında.
Aramal var işte, evet.
Evet, çünkü mal, aramal ithalatı yapıp, montaj yapıp onu tekrar ihraç ediyoruz. Yani yaş sebze meyvede bile gübre mesela.
Tabii.
İthal bir girdi ya da ulaşımda kullanılan petrol ürünleri, fuel oil, benzin ithal girdi. Bunlar hep menfi etkiliyor. Bir de tabii Rusya'nın ötesinde Türk ekonomisine ihracatı menfi etkileyecek, biraz önce söylediğim gibi Euro'nun değer kaybetmesi. Biz özellikle maliyeti dolara dayanan İhracatçı rekabet avantajını bir miktar kaybedecek. Bunun ötesinde bir de şunu söylemem gerekiyor. Bizim şimdiye kadar enerji fiyatlarımız bastırılmış durumdaydı. Halen de öyle. Hatta iki gün önce Sayın Enerji Bakanı Türkiye'deki gaz fiyatları 6 yıl öncesinin gaz fiyatları diye bir açıklama yaptı.
Evet.
Ki doğru.
Evet.
Şimdi çok uzağa gitmeye gerek yok. Bundan 6 ay önce ya da 8 ay önce Uzak Doğu'da Çin, Hindistan doğal gazı $18 dolar MMBTU'ya tüketiyordu. MMBTU konuşuluyor uluslararası piyasada, LNG piyasasında. Bizim iç piyasadaki satış fiyatımız da yaklaşık $9.5 dolar MMBTU'ydu. Yani bastırılmış fiyatlarla bizim sanayicimiz $9.5 dolara kullanıyorken oradaki sanayici işte 17-18 dolara kullanıyordu. Şimdi oradaki sanayicinin enerji girdileri düştü. Şu anda Uzak Doğu'da ve Hindistan'da 9,5-10 dolar mertebesinde. Hemen hemen bizdekiyle aynı durumda. Dolayısıyla bizim göreceli olarak oradan da bir rekabet avantajını kaybetti sanayimiz. Çünkü enerji üretimde en önemli girdilerden birisi. Tabii petrol fiyatlarına tekrar gelirsek, petrol fiyatları bundan sonra artık petrol endüstrisi açısından da yıkıcı bir boyuta gelmeye başladı. Niye? 80 doların, 90 doların üzerindeyken özellikle bazı zor bölgelerde konvansiyonel olmayan petrol üretimi feasible oluyordu. Nedir bu? Mesela Kanada'da oil sand dedikleri. Bu normal bildiğimiz konvansiyonel sondaj yöntemiyle kuyu açarak değil de madencilik yapar gibi. Siz kayaları dinamitliyorsunuz, açık madencilik yapar gibi ve oradan bitümü, ki onun içinde %15-20 mertebesinde ağır petrol ya da bitüm vardır, alıyorsunuz ve onu petrol haline ürün haline getirip piyasalara satıyorsunuz. Bunun başa baş noktası 80 doların üzerinde. Yani 80 doların altına düştüğünde ham petrol fiyatları, oradan üretim yapmak artık feasible olmuyor. Bunun ötesinde özellikle offshore'da, derin denizlerde üretim yapmak da artık feasible olmaktan çıktı. Yani bir Angola offshore'unda, bir Ekvator Ginesi offshore'unda 3000 metre derinde petrol üretmek ya da Meksika körfezinde 1600 metrede petrol üretmek artık feasible olmaktan çıktı. Bunlar yavaş yavaş üretimlerini durduracaklar. Mesela dün bir açıklama vardı, bu upstream yani arama üretimde servis hizmeti veren dünya şirketi vardır, Schlumberger. Schlumberger binlerce insanı işten çıkarmaya başladı. Bu ay başında işten çıkardı. Mesela yine BP bu ay sonunda epey bir insanı işten çıkaracak. Bu da şunu gösteriyor, petrol şirketleri artık bazı ekonomik olmayan bölgelerde üretimleri durduruyorlar. Arzı tabii bu etkileyecek. Ama petrol şirketlerinin yurt dışındaki hisse değerlerini de tabii bu düşürdü, düşen petrol fiyatları. Böyle bir durum söz konusu.
Yani hiç de öyle bir oyuncak bir durum değil. Bu son derece ciddi bir durum. Çok farklı sonuçları olduğunu az önce örneklerle
yani anlattınız. Şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye her zaman cari açık veren bir ülke. Ve bu cari açığını fonlaması gerekiyor. Bu cari açığı da fonlamak her zaman kolay değil. Türkiye sıcak parayı çekerek bunu fonluyor. Bu Türkiye'ye gelen sıcak paranın önemli bir kısmı da Orta Doğu'daki yüksek petrol fiyatlarından dolayı oluşan fonlar. Şimdi o fonların imkanı azalınca Türkiye'nin bu cari açığını, tamam petrol fiyatları düştü, cari açığımız azaldı. Yani geçen yıl 55 milyar dolar olan, sırf petrolden kaynaklanan, Türkiye 55 milyar o dolar civarında zaten, petrol evet. Şey yaptı. Bu sene 28 milyar dolarlara düşecek. Ama her zaman bizim bu açığı fonlamamız gereken bir durum var. Onun ötesinde biz yabancı yatırımı çekmemiz gerekiyor. Yine bu yabancı yatırımda bu tür fonlarla, risk sermayesi fonlarıyla tüm dünyaya gelen fonlar, bu imkanlar tabii azalmaya başladı.
Evet. Hollanda'dan bir dinleyicimizin sorusu var Arif Bey. Almanya rüzgar türbinlerinden vazgeçiyor. 5 yıl içinde de güneş paneli olmayan bina kalmayacak Almanya'da. Üstelik güneşten değil gün ışığından yararlanarak yapacaklar bunu. Bizim güneşli günlerimiz, güneşimiz onlardan çok fazla nükleere. Araplara muhtaç olmadan güneşimizi, kömürümüzü, kendi zenginliğimizi neden kullanmıyoruz demiş.
Güzel sormuş ama şimdi hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu dinleyicimiz doğru söylüyor. Almanya'da çevresine baktığında bir sürü rüzgar santrali var. Her çatıda güneş paneli var. Ama o güneş panelinden üretilen elektriğin bir fiyatına da bakarsa, 36-40 euro sentlerin üzerinde olduğuna bakarsa gerçeği de görür. Şimdi Almanya'da Merkel'in oynadığı şöyle bir oyun var. Özellikle bu 2011 Mart'ında Japonya'daki nükleer kazadan sonra Merkel Alman kamuoyuna dedi ki nükleer santralleri kapatacağım.
Siz de burada enerji politik programında bunu değerlendirdiniz.
Evet, buyurun, değerlendirmiştim. Evet, Arif Bey. Şimdi kamuoyuna Merkel bu mesajı veriyor. Ama aynı Almanya %78'inin nükleerden üreten Fransa'dan ya da Çek Cumhuriyeti'nden nükleer elektrik alıyor. Şimdi Avrupa enterkonnekte sisteminde herhangi bir Fransız üreticisi ya da herhangi bir İngiliz üreticisi Almanya'daki bir tüketiciye ya da ne bileyim Belçika'daki, Hollanda'daki bir tüketiciye gayet rahat elektriğini taşıyıp satabiliyor. Böyle bir enterkonnekte sistemde bu tür güneş ve rüzgar yatırımları yapmak da kolay. Niye diyeceksiniz? Rüzgar santrali rüzgar estiği sürece elektrik üretir. Ve yani coğrafyasına göre değişmekle birlikte emre amadeli %30 mertebelerindedir. Yani bir yılda 8760 saat varsa bunun 3000 saatini, bilemediniz 4000 saatini elektrik üretir. Güneş keza öyle, yani gündüz üretirsiniz, gece elektriğiniz yok. Yani depolanamadığına göre bu tür emre amadelikleri düşük olan sistemleri anca ve anca baz yük imkanınızı da sağlayabilirsiniz. Yani Fransa'dan nükleer alırsınız, Çekoslovakya'dan nükleer alırsınız, güneşinizi desteklersiniz, rüzgarınızı desteklersiniz. Ama bir de maliyet unsuru var. Çünkü her bir noktadan sisteme girip de sisteme elektrik satabilen güneş enerjisiyle elektrik üretme sistemlerinin marjinal maliyetleri çok fazladır. Ve bunun hem iletim hem dağıtım sistemini de yönetmesi de çok zordur. Düşünün, onlarca, yüzlerce, binlerce noktadan herhangi bir evin çatısından kendi ihtiyacını tüketiyor, fazlasını da sisteme veren elektrik üretim noktaları düşünün. Bunun sisteme getirdiği yük inanılmazdır. Marjinal yük inanılmazdır. Bunu da anca işte 35-40 euro sent elektriği satarak karşılarsınız. Dinleyicimiz oradaki elektrik faturasına bakarsa güneşin niye böyle her çatıya kurulduğunu görür. Türkiye'de halen Şu anda kış koşulları, elektrik fiyatları yükseldi ama 180 lira megawatt saati. Bunu euroya çevirseniz herhalde 6 euro sent mi diyor? Kafadan hesaplayamadım bir anda.
Her neyse.
O evet. Civarda bir elektrik fiyatıyla karşı karşıyayız. Yani Avrupa'nın 7'de biri, 8'de biri, 9'da biri elektrik fiyatı var.
Hemen sizin bu yorumunuzun ardından Avusturya'dan bir dinleyicimiz neden bu kadar pahalı güneş enerjisi üretimi demiş.
Şimdi birinci nedeni orada elektrik panellerinin emre amadeli düşüktür. Yani verimleri düşüktür teknik olarak söyleyeyim. İkincisi de adamlar know-how'ını satıyorlar, teknolojisini satıyorlar. Rüzgar santralleri mesela güneşe tekrar döneceğim ama rüzgar santrallerinde de hiçbir şey yok. Oradaki yüksek teknoloji isteyen bir malzeme var türbinlerde. İkincisi onun elektro şeyi yazılımı. Üçüncüsü de şanzıman kısmı. Ki bunlar da öyle çok high tech şeyler değil ama yani bir 100 bin euroya mal olan bir rüzgar santralini 1 milyon 200 bin euroya satıyor üreticisi. Orada know-how'unu, argesini falan koyuyor. Güneş enerjisi için de aynı şey geçerli. Fakat şöyle dinleyicimize şöyle bir cevap vereyim. Velev ki öyle bir sistem olsun, yatırım bedeli sıfır olsun. Desin ki birisi gelsin Almanya'da o dinleyicimize ya da Avusturya'da. Arkadaş ben senin bütün sermaye yatırımını harcayacağım parayı ben karşılayacağım. Sana bedava bunu kuracağım. Yine de onun sisteme getirdiği yükten dolayı maliyeti fazla. Ben biraz önce anlattım ya sistemin yüzlerce binlerce yerinde sisteme girip çıkan bir şey var. Oradan getirdiği marjinal maliyetler fazla. Yani bir tüketici 365 gün 8760 saat elektriğin düğmesine bastığında elektriğin olmasını ister. Bunun için de 8760 saat çalışacak ya işte nükleer santraldir, ya kömür santralidir, ya doğalgaz santralidir.
Başka da bir şey
yok. Başka da bir şey yok. Onun dışındakiler şöyle bir kelime bazen kullanıyorum. Enerjisinin fantazisi. Enerjinin fantazisi.
Son bir dakikamıza giriyoruz ama Hollanda'dan yine bir dinleyicimizin sorusu var. Bu soruyu da çok kısaca yanıtlayarak bitirelim bugünkü izdüşümü Sayın Arif Aktürk. Almanya'da demiş kömür rosotlarla rosot.
Ben de anlamadım onu. Ha robotlarla.
Robotlarla.
Rosot bende öyle bir şey.
Ha bizdeki bu maden işleri bizde neden bu olanak yok diye bir soru sormuş dinleyicimiz.
Yani Almanya yani bunun cevabı da basit yani öyle çok robotlarla her yerde kullanılmıyor ama iş gücü maliyeti orada pahalı. Yani bu, o dinleyicimizin maaş bordrosuna kazancına bakarsa Türkiye'deki maden işçisinin kazancına bakarsa onu görür, farkı görür.
Az önceki girişimcilik konusu gibi değerli dinleyicilerimiz bu konuda yarım kaldı. Çünkü size soramadım. Sizin sorularınız tabii ki daha önemli Sayın Arif Aktürk'e. OPEC niye üretimi kısmıyor diye onu da önümüzdeki haftalarda mutlaka sorarım size. Baştan çünkü sözünü almıştık. Program birlikte götüreceğiz diye Arif Bey.
Seve seve.
Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık.
Ben de teşekkür ettim.
Sevgili dinleyicilerimiz, enerji uzmanı Sayın Arif Aktürk'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bitiriyoruz izdüşümü bu hafta. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. İzdüşüm.